Sayfa 81. Birkaç gün sonra Cemal'le beraber işten çıkmış, tramvayla Olimpos Oteli'ne gidiyorlardı. Cemal ona Selanik gazetelerinden birinde çıkan imzasız bir yazıyı gösterdi. Mustafa Kemal makaleyi okudu ve rastgele bir gazeteci karalaması diyerek önem vermedi. Cemal o zaman yazıyı kendinin yazdığını açıkladı. Bunun üzerine Mustafa Kemal ona büyüklük konusunda uzun bir öğüt verdi. Kendini halk yığınlarına beğendirmeyi amaç edinmek kısa görüşlü bir politikaydı. Mustafa Kemal, büyüklük memleketin mutluluğu için ne gerektiğini kestirmek ve doğruca bu amaca doğru yürümekten başka bir şey değildir. Kendi kendinin büyük değil, küçük ve zayıf olduğuna ama hiçbir yerden yardım ummadan sonunda bütün engelleri aşacağına inanacak ve arkadan biri çıkıp da sana büyük adam derse sadece gülüp geçeceksin dedi. Bunlar Cemal'in dinlemeye alışık olduğu türden sözler değildi. Ama Mustafa Kemal'in parlak laflara karşı beslediği güvensizliği yansıtıyordu. O bir gerçekçi olarak görünüşe değil ama düşünerek tasarlanmış, bilim yoluyla planlanmış ve sistematik şekilde gerçekleştirilmiş işe önem veriyordu. Çevresinde memleketi yönetmek pozunda olanlardan birçoğu, gevezelikten başka bir şey bilmeyen, duyguları ham, düşünceleri belirsiz bir takım kişilerdi. Bugünün adamlarının doğulu kafaları, soyut düşünceler ve bunların duygular üzerinde uyandırdığı etkilerle gelişirdi. Yarının adamlarının batılı kafaları ise pratik kavramlara ve bunların eylem halinde gerçekleşmesine dayanırdı. Mustafa Kemal'in doğunun sadece zihniyetine değil metotlarına da güveni yoktu. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Avrupa anlamında bir parti olmadığını görebiliyordu. Bu fırka sadece imparatorluğun çeşitli eyaletlerine dağılmış, merkezi bir yönetimden olduğu kadar kendi aralarında da uyumlu bir anlaşmadan yoksun bir heyetler topluluğuydu. Belli bir lideri de yoktu. Sadece durmadan değişen birçok liderleri vardı. Üstelik fırkanın içini doğu biçimi bir gizlilik ve entrika havası kaplamıştı. Hala bir gizli cemiyet gibi çalışıyor. Kararlarını kapalı kapılar ardında, gizli törenlerinin maskaralığı arasında alıyordu. Teşkilat içinde entrikalar, çekememezlikler, birbirinden öç almalar almış yürümüştü. Jurnalcıların, fesatçıların ve katillerin hala gözde olması yüzünden yetkiler kötüye kullanılıyordu. Bütün bunlar Mustafa Kemal'in yaratılışıyla hiç bağdaşmayan şeylerdi. Sokak başlarında işlenen siyasi cinayetlerden öteden beri nefret ederdi. Doğuşu ya da yetişmesi yüzünden değil ama kendi içgüdüsüyle, düşünce ve metot bakımından tam anlamıyla batılıydı. Geleceğin toplumlarına biçim verebilecek yapıcı ruhun ancak batıda bulunduğunu anlıyordu. Doğu politikasının dalaverelerinden, kaçamaklarından, düşünce ve sözlerindeki kaypaklık ve örtülülükten nefret ediyordu. Kendisi içinden geçeni olduğu gibi açıklamayı, aka ak karaya kara demesini severdi. O kadar ki bu açık sözlülüğü düşmanlarını çileden çıkarmakla kalmaz, çok vakit dostlarını bile zor durumda bırakırdı. Mustafa Kemal'i kendinden önce gelmiş olan reformculardan ayıran nokta, Tanzimat hareketi gibi sadece kanun ve yönetim alanında kalmayıp bütün politikayı içine alan bir değişiklik istemesiydi. Memleketin siyasal yapısını değiştirmek, halkı uyandırıp onu Fransız ihtilaliyle doğan ve şimdi Batı Avrupa'nın birçok ülkelerinde gelişen milli egemenlik kavramına ilgilendirmek istiyordu. Böyle bir değişiklik pek çabuk olamayacaktı ve Mustafa Kemal de bunun nedenini biliyordu. Dini İslam. Dinsel kuvvetler demokrasinin yerleşmesine karşı koyacaklardı. Müslümanlık gücünü tartışmadan değil tahakkümden, düşünce özgürlüğünden değil kayıtsız şartsız itaatten alırdı. Mustafa Kemal'in nefret ettiği dolambaçlı zihniyet ve metot alışkanlıkları, İslami zihniyetle haşır neşir olmuş göreneklerdi. Onun için Mustafa Kemal siyasal devrimi her şeyden önce bir inanç devrimi olarak görüyordu. Çocukluğundan beri annesinin kör inançlarına ve tapınma adetlerine meydan okuyan tepkisi, onun bilinçaltında evren sırlarının çözülemeyeceği düşüncesine yol açmıştı. Şimdi bu şüpheciliği daha bilinçli ve kesin bir hal almıştı. Onun bu düşüncelerini, kendi agnostisizmini farmasonlara katılmakla da göstermiş olan Fethi de paylaşmaktaydı. Ama bunu kendilerinden başka pek kimse bilmeyecekti. Mustafa Kemal hala ihtiyatlı davranıyor, İslam adetlerini uyguluyor ve yalnız çok yakınlarına açılabiliyordu. Çünkü karşısındakiler sadece aşırı gericiler ve cahil halk yığınları değildi. Aydın ve seçkin kişiler olan kendi arkadaşlarının çoğu da hala din bakımından gelenekçi kimselerdi ve ihtilali de Müslümanlık çerçevesi içinde. Bazı gericiler her ne kadar subaylar aleyhinde imansız yaygaraları koparıyorlarsa da aslında bunlar dine bağlı insanlardı ve onların gözünde de imansız olan Mustafa Kemal'den başkası değildi. Zira içki içiyor, densizlik ediyor, kadınlarla düşüp kalkıyor ve ahlak kurallarını hiçe sayıyordu. Kendileri orta sınıftan uslu akıllı bir Müslüman olarak geçiniyor, bundan hoşnut görünüyorlardı. Oysa Mustafa Kemal bu göreneklere karşı gelmeye kalkıyordu. Politik görüşlerinden ve askerlikteki ihtirasından çok, bu tutumundan dolayı ona karşı cephe almışlardı. Yine de yeni yetişen bazı gençler, Müslümanlıktan din olarak değil de siyasal bir güç olarak uzaklaşmaya başlamışlardı. Onun yerinde dine kıyasla ırka öncelik tanıyan, Türkleri ilk olarak Türk diye niteleyen yeni bir milliyetçilik kavramı doğmaktaydı. Bu zamana kadar Türk adı Türkler arasında bile ancak Anadolu köylüsünün en aşağı tabakası için kullanılabilecek küçültücü bir sözdü. Yıllar sonra Mustafa Kemal'in bir vecize olarak ortaya attığı bir yurtseverlik sözünde bile bilinçli bir kinaye vardır. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ama artık Türk adı yeni ve daha soylu bir anlam kazanmaktaydı. Taze kökler arayan Jön Türkler, ırklarının Orta Asya steplerindeki geçmişine uzanmaya başlamışlardı. Burada Türkler, Osmanlı ve Müslüman olmadan önce sadece Türk olarak yaşamışlardı. Yeni bir geleceğin kurulması için gerekli olan ortak sosyal ve kültürel gelenekler herhalde burada bulunabilirdi. Böyle düşünenlerin isteğine karşılık veren bir düşünür de ortaya çıkmış bulunuyordu. Bu Selanik Rüştiyesi'nde felsefe ve yeni bir bilim olan sosyoloji öğretmenliği yapan Ziya Gökalp'ti. İttihat ve Terakki'nin gözde üyelerinden biriydi ve o da Mustafa Kemal'in ilk olarak kendini gösterdiği 1909'daki Fırka Kongresi'nde bir aksiyon adamından çok bir entelektüel olarak dikkati çekmişti. Gökalp'in milliyetçi düşünceleri önce Turancılık yolunu izliyordu. Rusya'daki Türk asıllı azınlıklar arasında Panslavizme bir karşılık olarak beliren Turancılık, Türkiye sınırları içinde olsun olmasın, dünyadaki bütün Türkleri birleştirmek hülyası güdüyordu. Kafası bütün insanların dinsel ve sosyal bakımdan birleşmesi gibi bulanık düşüncelerden bile hoşlanan Enver de bu teze katıldı. Ama zamanla bunun boş bir hayal olduğu ortaya çıktı ve Ziya Gökalp düşüncelerini sadece imparatorluk sınırları içindeki Türkleri kapsayan bir pan-Türkizme doğru yöneltti. Bu utangaç duruşlu, tuhaf görünüşlü, ufak tefek, dalgın bakışlı adam, alnının orta yerindeki istavrozu andıran yara iziyle, delikanlılığında bir umutsuzluk anında kendini vurmaya kalkışmıştı. Selanik gazinolarındaki gürbüz genç subaylar arasında biraz yadırganıyordu. Ama Gökalp'in düşüncelerine karşı saygı besliyorlardı. İçlerinde onun etkisiyle yeni bir Türklük duygusu gelişmeye başlamıştı. Bununla birlikte Müslümanlıktan önceki Türk törelerine dönülmesini isteyen Ziya Gökalp'le Batı geleneklerini tercih eden Mustafa Kemal arasında bir görüş ayrılığı vardı. Mustafa Kemal bu bakımdan başka bir entelektüel olan ve Türk okuyucusuna Avrupa'nın ve özellikle Fransa'nın sosyal ve kültürel yaşayışını tanıtmak isteyen şair Tevfik Fikret'le Daha sonraları ikinci bir uygarlık daha yoktur. Uygarlık demek Batı uygarlığı demektir ve gülüyle dikeniyle kabul edilmelidir düşüncesini savunan Abdullah Cevdet'e daha yakın bir ilgi gösteriyordu. Mustafa Kemal'in politikadan uzak kalmasına imkan yoktu. Çevresindeki arkadaş topluluğu zamanla siyasal bir grup niteliği almıştı. Şimdi tümenindeki subaylarla sık sık buluşarak strateji konusunda konuşmalar yapmaya başlamıştı. Amirleri bunun altında da siyasi bir amaç sezdiler. Fırkanın hafiyeleri onu İstanbul'a jurnal ettiler. Harbiye Nazırlığı'na getirilmiş olan Mahmut Şevket Paşa'nın talimatı üzerine Mustafa Kemal kıtadan alındı ve başkente atandı. Burada genelkurmay bürolarında gözaltında bulundurulabilecekti. Ama Mustafa Kemal İstanbul'da fazla kalmadı. Zira 1911 yılının yazında dünya durumu yepyeni bir gelişme göstermişti. Dikkatler artık Rusya ve Avusturya'nın Balkanlar üzerindeki emperyalist faaliyetlerine değil, Almanya ile onu hızla kovalayan İngiltere ve Fransa'nın Afrika kıtasındaki emellerine çevrilmişti. Almanların Fas'taki Agadir'e yaptıkları panter sıçrayışı ortada bir savaş tehlikesi yaratmıştı. Bunun sonucunda doğan Fransız-Alman anlaşmasıyla Fas Fransa'ya ve Kongo'nun ufak bir kesimi de Almanya'ya verildi. Bu olay emperyalizm sahnesinde İtalya'nın da görünmesine yol açtı. Kuzey Afrika yağma edilecekse bundan ona da pay ayrılmalıydı. İtalya böylece Türklerin ihmal ettikleri Batı Trablus ve Bingazi mutasarrıflıklarını kendine katmaya karar verdi. Türkiye'ye savaş açarak Trablus'la Bingazi'yi işgal etti. Şimdi Enver'e kendine çok yaraşan kahraman şövalye rolünü oynamak için yeni bir fırsat çıkmıştı. Hem de bu sefer bir İslam mücahidi kılığına girerek. Bir sürü Balkan eyaletleri ve Girit gibi Batı Trablus'un da ihmal yüzünden elden gitmesine göz yumulamazdı. Yoksa Müslüman alemine karşı çok küçük düşülürdü. Böylece Enver bir takım ateşli genç subaylarla birlikte bir savunma kuvveti kurmak üzere Kuzey Afrika'ya gitti. Mustafa Kemal bu seferin akıllıca bir iş olduğuna inanmıyordu. Asıl tehlikenin Balkanlardan geleceğini pek iyi bilmekteydi. Arkadaşları onun aksine her şeyi olduğu gibi kabul ediyor, Batı Trablus'un işgalinin Osmanlı İmparatorluğu'nun tasfiyesi yolunda atılmış bir adım daha olduğunu ve bu gidişin ancak anavatan dolaylarında önlenebileceğini kavrayamıyorlardı. Ama o da kamu isteklerinin akıntısına karşı gelemezdi. Savaş alanındaki başarıları parti içindeki durumunu sağlamlaştırmaya da yardım edebilirdi. Hem zaten nasılsa burada, İstanbul'da Mahmut Şevket Paşa ona göz açtırmıyordu. Ayrıca Enver'den geri kalmayı da kendine yediremezdi. Böylece Enver'e katılmak üzere gemiyle yola çıktı. Sözde sivil bir gazeteci olarak uydurma belgelerle seyahat ediyordu. Şimdi fırkanın gözde bir hatibi olan şair arkadaşı Ömer Naci'yi de yanına almıştı. Son dakikada iki parti üyesinin daha yanlarına katılması Mustafa Kemal'in oldukça canını sıktı. Zira bunlardan biri bir zamanlar onu öldürmekle görevlendirilmiş olan Yakup Cemal'di ki kendisine kalsa böyle bir işte yol arkadaşlığı için herhalde onu seçmezdi. Yola çıkmadan önce buradaki işlerini sonradan yaveri olacak olan yakın arkadaşı Salih'e, Bozok, emanet etti. Ona annesine verilmek üzere para bıraktı ama şimdilik gittiği yeri Zübeyde Hanım'a bildirmemesini söyledi. Gemiden Salih'e yazdığı mektupta, "Alaydaki arkadaşlara selam söyle," diyordu. "Birlikte hazırlamış olduğumuz manevra programı çok güzel sonuçlar verdi. Sakın sıkılıp vazgeçmesinler. Yine eskisi gibi tembellik ederlerse hiçbir şey başaramayız." 7. Bölüm Batı Trablus Savaşı. Kuzey Afrika cephesi iki kesime ayrılıyordu. Batıda Trablus, doğuda Bingazi. Fethi şimdi Paris'ten kalkmış, aceleyle Trablus'a yetişmeye çalışıyor. Mustafa Kemal de Bingazi'ye gidiyordu. Buraya varmak için Mısır'dan geçmesi gerekiyordu. Mısır ise İngilizlerin elinde olduğu için tarafsızdı. Savaşa katılmaya giden Türk subay ve erlerinin memleketten geçmesine izin verilmiyordu. Bu yüzden Enver ve ötekiler tanınmamak için çok dikkatli davranmak zorundaydılar. Bir gün Selanik şivesiyle konuşan bir dükkancı, "Olmayasın sakın sen Enver," diye sordu. Enver buna soğukkanlılıkla, "Keşke olabilseydim," diye cevap verdi ve başka bir soruyla karşılaşmadan alışverişini bitirdi. Mustafa Kemal'e gelince o Kahire sokaklarında hepsinden çok göze çarpıyordu. Göz alıcı açık rengi, askerce duruşu ve yürüyüşüyle onun bir Türk subayı olduğunu kestirmek güç olmasa gerekti. Mısır Hıdivi Abbas Hilmi Paşa'nın huzuruna çıktı. Hıdiv onun giriştiği işle yakından ilgilendi ve manen destekleyeceğine söz verdi. Mustafa Kemal bundan sonra İstanbul'dan ek ödenek ve subay istedi ve Bingazi'ye göndermek üzere oradaki Sünusilerden de gönüllüler topladı. Sonra Arap kılığına bürünerek ilk fırsatta Batı Sahra'ya doğru yola çıktı. İsteği üzerine Selanik'ten iki dostu daha kendilerine hukuk öğrencisi süsü vererek İskenderiye'de ona katılmışlardı. Çöldeki son tren istasyonuna yanlarında üç kişi daha olduğu halde ulaştılar. Bir Türk topçusu, bir Arap tercüman, bir de Mısırlı bir rehber. Yolcular arasında bulunan beş Türk subayını tevkif etmek üzere emir aldığını açıklayan Mısırlı bir subay trende araştırma yaptı. Sadece Arap kılığına girmiş olmakla bu subayı atlatamayacaklarını anlayan Mustafa Kemal, kimliklerini açığa vurdu ve Mısırlı subayın dinsel duygularına hitap ederek onunla konuştu. Bu savaş, Hristiyan gavurlarına karşı açılmış bir cihad-ı mukaddesti. O da iyi bir Müslümansa, Peygamberimizin ve Kur'an'ın buyruklarına karşı gelmeye, Tanrı iradesini engellemeye kalkışmazdı herhalde. Mustafa Kemal'in güzel ve akıcı konuşmasının etkisi altında kalan subay sonunda uzlaşmaya razı oldu. Üç Türk subayını serbest bırakacak, yalnız yanlarındaki üç kişiyi alıkoyarak amirlerinden talimat isteyecekti. İçlerinden birini üstlerine herhalde Mustafa Kemal diye yutturabilirdi. Ertesi gün Türk topçusundan başka hepsi serbest bırakıldı. Mısır'daki yeraltı teşkilatının tren hattının gerisinde oldukça ustalıkla kurmuş olduğu bir kampa doğru yol aldılar. Burada at, deve, yiyecek, su kırbası gibi kendilerine gerekli her şeyi sağladılar. Yalnız bir ilaç sandığı eksikti. Onu da zaten beraberlerinde getirmişlerdi. Çölün göbeğinde bir hafta kadar deve sırtında yol aldıktan sonra bir gece nihayet sınır sandıkları bir yere vardılar. Sesleri duyulmasın diye develerin ağızlarına ıslak bez bağladılar. Çadır kurup sırtlarındaki Arap kıyafetlerinin yerine üniformalarını giyerek silahlarını gizlemiş oldukları yerden çıkardılar. Ama başlarında İngiliz ve Mısır subayları bulunan bir müfreze asker gelip yollarını kesti. Sözcülüğü yine Mustafa Kemal yaptı. Tehdit edici bir tavırla burasının Osmanlı toprağı olduğunu söyledi, ötekilerin buraya girmeye yetkileri yoktu. Onlarsa sınırın yakın zamanda değiştirildiğini ve şimdi burasının Mısır toprağı olduğunu ileri sürdüler. Mustafa Kemal yine kafa tutarak onlara derhal çekilmeleri için bir ultimatum verdi. Yoksa ateş açtıracaktı. İngilizler aradaki sayı farkına gülmekle beraber sonunda boş vererek çekildiler. İki gün sonra Mustafa Kemal ve arkadaşları Tobruk dışındaki Türk ordugahına varmış bulunuyorlardı. İtalyanlar Trablus'u, Bingazi'yi ve Libya'nın diğer limanlarını çabucak ele geçirmişler, Tobruk'la çevresindeki yüksek tepelerde sağlam bir savunma durumu almışlardı. Türklerin karargahı şehrin batısına düşüyordu. Ellerinde ancak küçük bir garnizon kuvveti vardı. Daha çok Sünusi kabilelerinin yardımına bel bağlamışlardı ki, Enver'in gösterdiği bütün çabalara rağmen onlara da tam olarak güvenemiyorlardı. Enver bir şeyh kıyafetine bürünmüş olarak gösterişli bir çadırda Arapları kabul ediyor ve onlara altın dağıtıyordu. Araplar yine de dövüşmeye yanaşmıyorlardı. Enver'den geri kalmayı kendine yediremeyen Mustafa Kemal de hemen onunki gibi bir kılığa girdi. şeyh kıyafetinin kendine çok yaraştığını gördü. Sonradan bu kılıkla Kahire sokaklarında dolaşıp gösteriş yapacaktı. Ama Mustafa Kemal askerlik bakımından Enver'den daha gerçekçi davranıyordu. Siperleri at üstünde denetledikten sonra şeyhleri ve kabile reislerini bir toplantıya çağırdı. Düzensiz bir kalabalıkla karşılaştı. Çoğunun elinde modası geçmiş tüfeklerden ve sopalardan başka silah yoktu. Mustafa Kemal hepsinin önderi durumunda olan Şeyh Mebri'yi huzuruna getirtti. Ona din kardeşim diye hitap ederek İslam ellerini işgale gelen kafirlere karşı bir kutsal savaş açmaya çağırdı. Tobruk'un doğusunda savunma bakımından zayıf olan bir kesime geceleyin saldırmayı teklif etti. Ama şeyh bu kadar kolay harekete geçecek adamlardan değildi. Sopadan başka silahları pek bulunmayan adamlarının dövüşemeyeceklerini ileri sürdü. Bunun üzerine Mustafa Kemal de cebinden bir defter çıkardı ve içinden bir şeyler okur gibi yaptı. Sonra senin kim olduğunu şimdi anladım Şeyh Mebre dedi. Mısır'dayken senden bana söz etmişlerdi. İtalyanların hesabına çalışan belli başlı casuslardan biriymişsin. Ben buraya İtalyan casuslarıyla değil, memleketleri uğruna dövüşe hazır olan Araplarla görüşmeye geldim. Daha fazla konuşmakta fayda yok. Ben daha hazırlıklı ve daha iyi teçhizatlı olan öteki kabileleri destekleyeceğim. Bu manevra başarılı oldu. Ertesi gün şeyh öbürlerinin yardımına tenezzül etmeyerek sadece kendi kabilesiyle saldırıya geçeceğini bildirdi. Araplara birkaç tüfek dağıtıp nasıl kullanacakları da öğretildikten sonra saldırı sabaha karşı yapıldı ve başarıyla sonuçlandı. 70 kadar top ele geçirilmiş ya da yok edilmiş ve 200 İtalyan esir alınmıştı. Bu İtalyan askerleri bundan sonraki çöl seferlerinde de görüleceği gibi artık savaşa devam etmeyecekleri için sevinç içindeydiler. Türkler bu esirleri Sahra'dan ya da Mısır üzerinden nasıl yolunu bulurlarsa memleketlerine dönmek üzere salıverdiler. Bununla beraber Tobruk'u ele geçirmek imkansızdı. Kıyı boyundaki öteki kalelerde olduğu gibi burada da Türklerin elinden gelen tek şey sadece İtalyanların surlardan dışarı kaymasını önleyebilmekti. Bu savaşta Türklerin tek başarısı İtalyanları takviye birlikleri getirmek zorunda bırakmaları oldu ki deniz yoluyla geldiği için bunu da önlemeye imkan yoktu. Bu savaş böylelikle Mustafa Kemal'e sonradan Gelibolu Savaşı'nda çok işine yarayacak olan bir askerlik dersi verdi. Deniz üstünlüğünün önemini ve denizden topçu ateşiyle desteklenen bir düşmanın karaya çıkarma yapmasını önlemenin imkansızlığını anlamış oldu. Türk deniz kuvvetleri ise bu arada varla yok arasında bir durumdaydı. Abdülhamit sürekli olarak Haliç'te demir atmış duran donanmasının çürüyüp gitmesine bile bile göz yummuştu. Bu arada Türk silah ve teçhizatı Trablus'a türlü tehlikeli yollardan sokuluyordu. Bu iş de Hüseyin Rauf'a düşüyordu. Rauf'un elinde Çanakkale dışındaki biricik Türk savaş gemisi olan Hamidiye kruvazörü vardı. Hamidiye Amerikalılardan alınmıştı ve aslında Baknım Paşa diye anılan tuhaf bir Amerikalı maceracının kumandası altındaydı. Amerika gemiye Atlantik'i geçmek için bir bahriye subayı vermeyi reddedince bu işi eski bir şilep kaptanı olan Baknım üzerine almıştı. Şimdi de taşıdığı her gemi yükü silah için karşılığında makbuz göstererek uygun bir yüzdelik almaya yetkisi vardı. Silahlar Suriye'ye götürülür ve orada Kuzey Afrika kıyısına gidecek gemilere aktarma edilirdi. 1912 ilkbaharında İtalyanlar Rodos'u ve 12 adayı işgal edince Baknım Paşa'nın işi de güçleşti. Bu arada Mustafa Kemal kendini Derne'deki Türk karargahına naklettirmişti. 1912 yılının sonbaharına kadar Tobruk'la Derne arasında gidip geldi. Enver'in yakınında ilk olarak kıta hizmeti görüyor ve rakibinin askerlikteki bilgi ve değerini ölçmek fırsatını buluyordu. Enver'in zayıf taraflarını hemen sezmişti. Cesurluğuna karşı her zaman saygı duymuştu. Ama şimdi onun mantık ve muhakeme gücü bakımından şaşılacak derecede saf olduğunu görüyordu. Enver, hüsnü kuruntu sahibi bir insandı. Sadece görmek istediği şeyleri görüyor ve taktik ya da strateji gerçekleriyle pek ilgisi olmayan rüyalarla kendi kendini kandırıyordu. Mustafa Kemal açık görüşlü asker mantığıyla bu seferin çapının dar olduğunu çabuk anladı. Türklerin İtalyanları kıyıdaki mevzilerinden söküp atmalarına imkan yoktu. Öte yandan İtalyanlar da kendi yönlerine çekmeyi başaramadıkları Arapların elinde bulunan susuz iç bölgelere doğru daha fazla ilerleyemezlerdi. Sonuç bir çıkmazdan ibaretti. Kafası işleyen herhangi bir kurmay subayı, burada İtalyanların ilerlemesini önlemeye yetecek kadardan fazla bir kuvvet bulundurmanın, Türklerin başka cephelerde şiddetle muhtaç oldukları asker ve malzemeyi yok yere harcamak olduğunu görürdü. Ne var ki Enver durumu başka türlü görüyor, daha doğrusu hissediyordu. Romantik hülyalarla kendini büyüdükçe büyüyen topraklar üzerinde Trablus Araplarının sultanı olarak tasarlıyordu. Böylece İtalyanların Derne'den atılıp seferin şanlı bir zaferle biteceğine hem kendini inandırıyor hem de düzenlediği toz pembe raporlarla İstanbul'u kandırmaya çalışıyordu. Derne'yi ele geçirmek için boşuna bir çabayla Derne Vadisi'ndeki çukurlar cesetlerle doluncaya kadar çok pahalıya mal olan bir sürü harekata girişti. Subaylarından bir kısmı bu taktiği yerinde bulmuyorlardı ama tenkitlerini açığa vurmayı göze alamıyorlardı. Bakışlarını daha üstün kıratta bir komutan olarak gördükleri Mustafa Kemal'e çevirmişlerdi. Ama Mustafa Kemal de güç bir durumdaydı. Bu kadar küçük bir kuvvet topluluğu içinde çıkacak bir ikiliğin hem burada hem de ana vatanda felaketli sonuçlar doğurabileceğini biliyordu. Onun için ne olursa olsun Enver'le kendi arasındaki anlaşmazlığı ortaya vurmak istemiyordu. Bu yüzden sabırsızlığına gem vurup sesini çıkarmıyor ve Enver'e karşı resmi ama nazik davranarak onun saçmalıklarını elinden geldiği kadar önlemeye çalışıyordu. En sonunda binbaşı olabilmişti. Terfi haberi kışın geldi. Cepheye gönüllü olarak katılması hiç olmazsa bu kadarcık bir takdir görmüştü. Bu arada Derne vadilerinde inkılaba yeni bir ruh getirmek azmiyle yurtsever genç subaylardan kurulu bir topluluk doğmuştu ki bunlar zamanla Mustafa Kemal'in çevresinde birleşmeye başlayacaklardı. Mustafa Kemal bir sonuca varmayan çarpışmalarıyla Derne seferini çok can sıkıcı bulmakla beraber yine de İstanbul'daki arkadaşı Salih'e kahramanlık havasıyla dolu bir mektup yazdı. Silah arkadaşlarından bazılarının donanmasına sırtını dayamış bir düşmana karşı çıkmak için Akdeniz'i ve uzak çölleri aşmış olduklarını ve buralardaki yurttaşlarıyla kucaklaştıktan sonra düşmanı kıyının bazı kesimlerinde durdurmayı başardıklarını bilmek herhalde seni memnun etmiştir. Bilirsin ki benim askerlik mesleğinin en çok sevdiğim tarafı ustalığıdır. Burada bu sanatın bütün gerektirdiklerini yerine getirmek için fırsat ve zaman bulursak, memleketin yüzünü güldürecek işler yapabileceğiz. Ah Salih, Tanrı şahidim olsun ki hayatta tek istediğim orduya yararlı bir eleman olabilmektir. Memleketi koruyup vatandaşlarımızı mutluluğa kavuşturmak için her şeyden önce ordumuzun yine eski Türk ordusu olduğunu dünyaya ispat etmek gerektiğine öteden beri inanmaktayım. Ama cephedeki subaylar biraz sonra memleketteki işlerin kötü gittiğine dair haberler almaya başladılar. İttihat ve Terakki fırkası güçlükler içinde çalkalanıyordu. Uzadıkça uzayan ve millete yük olan Batı Trablus Savaşı'nın da bunda rolü vardı. Fırka muhalefeti susturmak amacıyla meclisi lağvetmiş ve uydurma bir seçim yaparak kendi taraftarlarının büyük çoğunluk sağladığı yeni bir meclis toplamıştı. Böylelikle perde gerisine itilen muhalefet askeri bir kılığa büründü. Tarih bu sefer tersine tekerrür etti ve bir avuç genç subay Rumeli dağlarına çıkarak demokrasi adına fırka istibdadına karşı başkaldırdılar. Nasıl ki 4 yıl önce iddiatçı subaylar da sultana başkaldırmışlardı. Rumeli'deki subaylar İstanbul'daki kurtarıcı subaylar grubuyla işbirliği yaparak yeni hükümetin çekilmesini ve meclisin serbest bir şekilde yeniden seçilmesini istediler. Aynı zamanda bir vakitler Mustafa Kemal'in söyleyip dinletemediği şeyi, yani ordunun siyasetten el çekmesini de istiyorlardı. Arnavutluk'ta çıkan bir isyandan sonra hükümeti devirmeyi ve daha liberal bir kabineyi iş başına getirmeyi başardılar. Bütün subaylar derhal gizli ya da açık hiçbir siyasi cemiyete girmeyeceklerine ve memleketin iç ve dış işlerine hiçbir surette karışmayacaklarına dair ant içmek zorunda tutuldular. Mustafa Kemal Derne'den Selanik'teki eski silah arkadaşı Behice, Erkin, fırkanın çöküşü karşısındaki üzüntüsünü belirten bir mektup yazdı ve vaktiyle kimsenin aldırış etmediği kehanetlerini hatırlatarak, "Zaman ve olayların akışı bütün gerçekleri ortaya çıkarır ve gösterir," diye ekledi. Ne var ki çok geçmeden içteki bu sarsıntıyı felaketlerle dolu dış buhranlar izleyecekti. 1912 yılının ilkbaharında Rusya'nın kışkırtması ve Avusturya'nın politik bir bozguna uğraması sonucu, Balkan milletleri tarihlerinde ilk ve son olarak aralarında anlaşıp Türklere karşı birleştiler. Adriyatik'e ulaşmak isteyen Sırbistan'la Akdeniz'e sarkmak isteyen Bulgaristan, 1912 Mart'ında Türklere karşı bir askeri anlaşma imzaladılar. 2 ay sonra Yunanistan da bu ittifaka katıldı. Böylece İstanbul'un çevresindeki demir çember tamam olmuştu. Avrupa'daki Osmanlı İmparatorluğu'na öldürücü darbeyi indirmek zamanı artık gelmişti. Viyana borsasında bir kumara girişen Karadağ Kralı elini herkesten çabuk tuttu ve 8 Ekim 1912'de Türkiye'ye savaş ilan etti. Birkaç gün sonra Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan da ona katıldılar. Aynı zamanda Türkler de İtalya ile barış imzalayarak Batı Trablus'u boşaltmaya başladılar. Mustafa Kemal hemen memleket yolunu tuttu. Bu sefer Mısır sınırında herhangi bir güçlükle karşılaşmadı. Bir İngiliz subayı ona, "Sizi tanıyorum," dedi. "Mustafa Kemal'siniz siz. Bu Tanrı'nın belası memlekette, istediğiniz yere gitmekte serbestsiniz." Mustafa Kemal, Sırpların manastırı, Yunanlıların da kendi doğduğu yer olan Selanik'i ele geçirdiklerini Kahire'de duydu. Avusturya, Macaristan ve Romanya üzerinden dolambaçlı bir yol izleyerek İstanbul'a geldi.